Ayrım 24.
Madde 12. Vilayet Şurası bir idare heyeti seçer. Bu heyet, icra amiri olacak bir reis ile çeşitli şubeleri yönetecek şura üyelerinden oluşur. İcra selahiyeti, yürütme yetkisi daimi olan bu heyete aittir. Madde 13. Vilayetlerde Büyük Millet Meclisi'nin vekili ve mümessili olarak bir vali bulunur. BMM tarafından atanan valinin görevi devletin genel ve ortak işlerini yürütmektir. Vali, yalnız devletin genel görevleri ile yerel görevler arasında bir çatışma belirdiğinde duruma müdahale edebilir. Madde 14. Kaza, ilçe başlığı altındaki tek maddede kazanın yalnız idari ve inzibati bir birim olup manevi kişiliğe sahip bulunmadığı, yönetiminin de BMM hükümetince atanan ve valinin emri altında iş gören bir kaymakama verildiği belirtilmektedir. Madde 15. Nahiye başlıklı bölüm, en küçük ve dolayısıyla halka en yakın idari birimi düzenlemesi bakımından özellikle önemlidir. Nahiye, hususi hayatında muhtariyeti haiz bir manevi şahsiyettir. Madde 16. Nahiyenin bir şurası, bir idare heyeti ve bir de müdürü vardır. Madde 17. Nahiye şurası, nahiye halkınca doğrudan doğruya müntehap seçilen azadan terekküp eder, oluşur. Madde 18. İdare heyeti ve nahiye müdürü, nahiye şurası tarafından intihap olunur. Madde 19. Nahiye şurası ve idare heyeti, kazai, yargısal, iktisadi ve mali selahiyeti haiz olup, bunların derecatı kavanini mahsusa, özel yasalar ile tayin olunur. Madde 20. Nahiye bir veya birkaç köyden mürekkep olduğu gibi bir kasabada bir nahiyedir. Madde 21. Nahiye ile ilgili meclis görüşmeleri büyük önem taşımaktadır. Bunlardan anlaşılan şudur ki, üyelerin çoğunluğu komün idareleri yoluyla yerel işlerin merkeze danışılmadan yürütülmesinden yanıdır. Devletin merkezi otorite ve denetimi düşük düzeyde tutulmak istenmiştir. Böylece 1. BMM toplumsal siyasal yapının ileriki temel taşı olarak nahiyeyi göstermektedir. Hakimiyeti milliye ve halkçılık ilkelerinin somut yaşama aktarılmasında bu hususa büyük önem verildiği anlaşılmaktadır. Vilayet memurlarının bile seçimle gelmesi yolundaki düşünceler de bu bağlamda yer almaktadır. Komün örgütlenmesinden ve yerel özelliklerden tedirgin olan mebusların ise bu tür merkez kaç eğilimlere karşı çıktıkları görülmektedir. Umumi müfettişlik başlığını taşıyan son bölüm, vilayetler arası ve üstü bir denetim kurumu getirmektedir. Buna göre vilayetler ekonomik ve sosyal ilişkileri açısından birleştirilerek umumi müfettişlik kümeleri oluşturulur. Madde 22. Bunların görevi genel olarak asayişin sağlanması, bütün dairelerin işlemlerinin denetlenmesi, vilayetlerin ortak işlerinde uyumun gerçekleştirilmesidir. Umumi müfettişler devletin genel görevleri ile yerel yönetimlere ait görevlerin yerine getirilişini ve alınan kararları sürekli denetlerler. Madde 23. Görülüyor ki TEK sisteminde merkeziyet usulü sınırlı ve hatta istisnaidir. Yerinden yönetim, ademi merkeziyet ise asli ve geneldir. Bunun kurum ve araçları, seçimlerle oluşan organlar ve tüzel kişilikler, icraî karar alabilme yetkileri ve özelliktir. Nahiye yönetiminin bile iktisadi, mali ve hatta yargısal yetkilerle donanması ve seçimle oluşması özelliğin boyutları konusunda bir fikir verir. Böylece klasik Osmanlı sisteminin ve KE'nin öngördüğü geleneksel merkeziyetçi sistem tersine çevrilmiş, yerinden yönetime ve özelliklere ağırlık verilmiştir. 1921 Anayasası, idarenin örgütlenmesi bakımından getirdiği yerinden yönetimci esasları bakımından aşağıdan yukarı bir yönetim yapısını geliştirmiş bulunmaktadır. Bu, Osmanlı-Türk idare geleneğinden çok farklı bir siyasal felsefeye de işaret eder. Nahiye çekirdekli bir örgütlenme modeli, taşranın, köyün ve Anadolu'nun merkeze karşı bir tepkisi olarak anayasallaşmış durumdadır. 1924 Anayasası'nın bu konuya getireceği düzenlemeler, yine merkeziyetçi klasik idare örgütlenmesinin canlandırılması anlamına gelecektir. TEK'nin Osmanlı-Türk anayasal tarihinde o gün bugün görülmedik ölçüde yerinden yönetim ilkelerine ağırlık vermiş olmasının nedenlerinden biri, 1. BMM'ye egemen olan halkçılık anlayışıdır. Meclis görüşmelerinden de bu açıkça anlaşılmaktadır. Encümeni mahsus raporunu sunan İsmail Supi, Soysallı Bey, encümenin memur yönetiminin o günkü biçimine resmen ilanı harp etmiş, memurun şebekesini kırmaya ahd etmiş, memurların halk tarafından intihap edilmesini ve bu surette halkın doğrudan doğruya kendi işini kendi görmesi esasını kabul etmiş olduğunu açıklamaktadır. Raportere göre nahiye müdürlerini intihap edenler, nahiye müdürlerini elbet azil de edebilirler. Halkın bu konularda yetişkin olmadığı yolundaki kaygılara da cevap olarak söylenen şu sözler dikkat çekicidir. Halkı yetiştirmek için ameli mektebi terbiyeden, uygulamalı eğitimden başka bir şey yoktur. Halkın idaresini mahalline bırakmaktan başka çare yoktur. Söz alan mebuslar, mahalli teşkilat olmadıkça memlekette meşrutiyet var demekte yanlıştır. Vehbi Bey şeklinde saptamalarda bulunmuşlar. İdareyi dahiliyenin belediyelere verilmesi, Necip Bey, hatta genel güvenlik konularının bile yerel yönetimlere bırakılması yolunda dilekler, Tahsin Bey açıklamışlardır. Yerel demokrasi ve yerinden yönetim ilkelerini nahiye şuralarına kadar götüren, nahiye müdürlerinin seçimle göreve gelmesini ve gerekliğinde azledilmesini, temsilcilerin azli, recall, revocation, öngören, nahiyelere kadar idari özerklik tanıyan bu anlayış deneylerden de kaynaklanmış olmalıdır. Bu pratik malzemeyi 1918-1920 arasında Anadolu ve Trakya'da oluşan ve açıkça iktidarlaşan yerel inisiyatifler, yani yerel kongre iktidarları sağlanmıştır. Bir kısmı zaten bizzat kongrelere delege olarak katılmış ve yürütme görevleri yüklenmiş olan BMM üyelerinin bu canlılığın izlerini meclise taşımamış olmaları düşünülemez. Ne var ki 1921 Anayasası'nın öngördüğü yerinden yönetim kurumları ve mekanizmaları uygulama alanı bulabilmiş değildir. Gerçi bazı bölgesel ya da yerel kongreler BMM döneminde bir süre daha faaliyet göstermişler ve yerel demokrasi örnekleri vermişlerdir. 3. Edirne ve Pozantı kongreleri ile Oltu Şura hükümeti. Ama bunlar 1921 Anayasası'nın öngördüğü değil, reddettiği kurumlardır. 1918-1920 yerel kongre iktidarları döneminin uzantılarıdır. TYK'nin öngördüğü vilayet ve nahiye şuraları ve diğer organları ise oluşmamıştır. Yerel yöneticilerin halkça seçilmesi önerileri de iyi karşılanmamıştır. Olağanüstü güç koşullarının buna engel olduğu ileri sürülebilirse de, daha kolay olmayan koşullarda yerel kongre sistemlerinin 1,5 yıl kadar yaşayabilmiş olduğu unutulmamalıdır. Ulusal iradenin yegane tecelligahı olarak meclisi gören her vilayetin veya her mıntıkanın ayrı ayrı birer idare teşkil etmesine karşı duran Mustafa Kemal ağırlığını merkeziyetçilikten yana koymuş bulunmaktadır. Buna karşın ARMH grubunun 1923 seçim bildirgesinde hala vilayet muhtariyeti ve şuralar kanunu hazırlığı vaadi yer alıyordu. 5. İki anayasalılık ve TYK'nin geleceği. 1921 anayasası yeni bir devletin kurulduğunu bildirmekle, egemenlik hakkını kesin olarak millete vermekle, bütün devlet aygıtını seçime dayandırmakla, yasama ve yürütme hatta yargı yetkilerini BMM'de toplamakla aslında kanuni esasinin varlık nedenlerini kaldırmış bulunuyordu. Yeni rejim adı konmamış cumhuriyetten başka bir şey değildi. Bu ise kanuni esasinin hükümden düşmesi demekti. Şu var ki bu gerçek 1921 Anayasası tarafından açıkça ifade edilmemiş, koşullar gereği bundan çekinilmiştir. Mustafa Kemal Paşa, Sadrazam Tevfik Paşa'ya yolladığı 30 Ocak 1921 tarihli tel yazısında yeni anayasanın esaslarını bildirirken, kanuni esasinin İşbu mevat ile tearruz etmeyen, çatışmayan, ahkamı kemakan meruyu licradır hükümleri eskisi gibi yürürlükte ve uygulamadadır notunu düşmüştü. Kısacası kanuni esasi hukuken ortadan kaldırılmış değildi. Zaten bu dönemde KE'nin TEK ile çelişmeyen hükümlerinin uygulandığına da tanık olunmuştur. Örneğin TBMM reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, Başkumandanlık tevcihine dair kanun, mebusların haklarının ve yasama dokunulmazlıklarının hem teşkilat-ı esasiye kanunu hem de kanuni esası ile saklı olduğunu belirtme gereğini duymuştur. Bu kanun bundan sonra 4 defa yenilenmiş, ama her defasında bu hükümler saklı tutulmuştur. Demek oluyor ki 1921 Anayasası'nın kabulünden itibaren iki anayasalı bir dönem ortaya çıkmıştır. Asıl anayasa TEK'dir. Ama bunun değişmediği hükümleri bakımından KE ikincil planda yürürlüğünü sürdürmektedir. Bu ikilik KE'nin 1924 Anayasası ile yürürlükten kaldırıldığının açıkça belirtilmesiyle madde 104 son bulacaktır. Bir de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun geleceği sorunu var. TEK, geçiş döneminin ve olağanüstü koşulların bir anayasası olmakla birlikte geçici olacağı düşüncesiyle hazırlanmamıştır. Bir başka deyişle TEK, kurtuluşu sağlamakla görevli ve görevi o tarihe kadar süreklilik taşıyan 1. BMM'nin sırf kendisi için yaptığı bir anayasa değildir. Madde-i münferi de gayenin husulüne BMM üye tam sayısının 3/2'siyle karar verildiğinde yeni seçimlere gidileceğini ve bu seçimlerden sonra da TEK'nin 4, 5 ve 6. maddelerinin yürürlük ve geçerlik kazanacağını bildirmektedir. Bu maddeler 1. BMM'den sonraki yasama dönemleri için öngörülmüştür. Bu anlamda TEK'nin geleceği ile ilgilidirler. Bu metnin kalıcı olarak algılandığını ortaya koyarlar. Bunlardan 4. madde BMM'nin vilayetler halkınca seçilen üyelerden oluştuğunu bildirir. 5. maddeye göre seçimler 2 yılda bir yapılır. Yeniden seçilmek mümkündür. Mevcut meclis yenisinin toplanmasına kadar göreve devam eder. İstimrar ilkesi. Yeni seçime olanak bulunmazsa toplantı dönemi yalnız 1 yıl uzatılabilir. BMM üyeleri kendilerini seçen vilayetin ayrıca vekili olmayıp bütün milletin vekilidir. 6. madde ise BMM'nin Kasım başında davetsiz toplanacağını bildirir. 3. Uygulama. 1921 Anayasası kısa bir anayasaydı. Çok da kısa ömürlü oldu. Fakat Türkiye'nin siyasal anayasal hukukunu altüst eden bir büyük dönüşümde 3 yıllık zaman aralığında ve 1921 Anayasası altında yaşandı. TEK kısa ömrüyle kıyaslanmayacak değerde bir pratikle zenginleşti. Kurtuluş Savaşı'nın bu anayasal rejim altında başarıya ulaşmasının ardından saltanatın kaldırılması, cumhuriyet ilanı, hilafetin kaldırılması gibi devlet sistemini başından sonuna değiştiren hukuki dönüşümler yaşandı. Önce TEK'nin Kurtuluş Savaşı koşullarında hükümet sistemi açısından geçirdiği evrim ele alınacaktır. Meclis hükümeti sisteminin TEK'nin örgütlenme ilkelerinin özünü oluşturduğu hesaba katılırsa bu sorunun merkeze ve önceye alınmasının yararı da anlaşılır. Bundan sonra devlet sistemini etkileyen gelişmeler incelenecektir. A. Hükümet sistemi. Meclis hükümeti sistemi TEK'nin en özgün yanlarından biriydi. Aslında bu rizikolu bir sistemdir. Fransa'da Konvansiyon 1792-95 meclis tahakkümüne ve teröre, başka ülkelerde Polonya, Avusturya, Litvanya, Letonya, Estonya hükümet istikrarsızlıklarına 1918-1926-1934 dolayısıyla da güçlü rejim aranışlarına ve diktatörlüklere yol açmıştır. Türkiye'de ise 1. BMM dönemi bu sistemin başarılı bir uygulaması demek olmuş, demokrasi içinde birlik sağlanarak ulusal bağımsızlık hedefine ulaşılabilmiştir. Türkiye'de 1925 sonrasındaki otoriter rejimin nedenleri başka yerlerde aranmalıdır. Bu dönemde meclisin denetim yetkilerini kullanmada ve hukuki usullere saygıda gösterdiği titizlik son derece çarpıcıdır. Aslında Mustafa Kemal'in kuşandığı yetkilerin azameti, meclis başkanlığı, hükümetin doğal başkanlığı, fiili devlet başkanlığı ve başkumandanlık bir kişisel diktatörlük izlenimi vermiş bile olsa, bu ihtilal meclisi adeta kendisini diktatör saymamış, kendi içindeki demokratik tartışma ortamını ve ideolojik politik çoğulculuğu sürdürebilmiştir. Şu var ki bu gözlemler anayasanın hükümet sistemi itibariyle aynen uygulandığı anlamına gelmemelidir. Pratikte meclis hükümeti sisteminde önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bunların büyük bölümü hukuk ötesi ve politik olgular ile ilgilidir. Bazıları ise hukuki karakterdedir. 1. Olgular. Somut olgular göstermektedir ki meclis hükümeti sistemi uygulamada önemli sapmalara uğramıştır. Bir kere Kuvvetler Birliği ilkesi, meclisin yürütme işlerini bizzat yapacağı anlamına gelmemiş, bunların icra vekilleri heyeti tarafından yürütülmesi kuralı yerleşmiştir. Meclisin önüne getirilen bazı işleri muameleyi icraiyeden sayıp bu konularda işlem yapmayı reddetmesi, kurduğu araştırma komisyonlarına isyanlar, heyeti icraiyenin vazifesine müdahale etmemek üzere ve ancak irşat, aydınlatma görevleri vermesi, bazı memur atamalarını ya da atamaların onaylanması işini yapmaktan kaçınması, aziller konusunda da aynı tutumu göstermesi, dış ilişkilerde ve temsilci gönderme işlerinde vekiller heyetine inisiyatif ve sorumluluk tanıması gibi örnekler bunun kanıtlarıdır. Böylece yürütme işleri icra vekilleri heyeti tarafından görülmüş, vekillerin meclis encümenlerine danışmaları ya da meclisin bunlara veçhe tayini, yön göstermesi gibi anayasal kurallar uygulama alanı bulmamıştır. Vekiller de yetkilerini kullanmakta gayretli davranmışlardır. Bu durumda meclisin yürütme işlerini etkilemesi ancak vekillerin siyasal sorumluluğunu harekete geçirmek yoluyla olmuştur. Görevden alma. Bunun da parlamenter rejim uygulamalarından farklı bir yönü yoktur. Siyasal sorumluluk ve hükümet dayanışması gibi olgular da meclis hükümeti sisteminden önemli ölçüde uzaklaşıldığını ortaya koyar. İcra vekillerinin hem bireysel hem ortaklaşa sorumluluğu daha ilk günden kabul edildiği gibi Genelkurmay Başkanı bile buna dahil edilmiştir. Vekiller heyetinin tümü hakkında gen soru önergesi verildiği ve heyete sonuçta güven gösterildiği ya da heyet reisinin güven istediği ve aldığı durumlar olmuştur. Tek tek vekiller hakkında da gen soru önergeleri verilmiştir. Ortak sorumluluk ilkesinin uygulanması, icra vekilleri heyetinin ortak bir politika ve program sahibi olması gereğini ifade eder. Nitekim ilk icra vekilleri heyeti böyle bir programla ortaya çıkmış ve genel onay görmüştür. Bu veriler, icra vekilleri heyetinin oldukça uyumlu ve dayanışmalı, mütesanit bir kurul halinde çalışabilmesine olanak sağlamıştır. Bundan ötürü 3 sayılı kanunda öngörülen ve vekiller arasındaki uyuşmazlıkların meclise sözümünü isteyen kural, madde 4 pek uygulanmamış, parlamenter rejimlerde olduğu gibi uyumsuzluğa neden olan vekilin istifası yolu çok daha sık işlemiştir. Bu dönemde icra vekilleri heyetinin rolü genel politika konuları ve yürütme işleriyle sınırlı kalmamış, kanunların hazırlanması konusuna da taşmıştır. Heyet adeta bir parlamenter hükümet gibi inisiyatif sahibi olmuş ve yasama meclisine yön vermiştir. Profesör Doktor E. Özbudu'nun hesaplamalarına göre 23 Nisan 1920 ile 28 Şubat 1921 tarihleri arasında yasalaşan 104 metinden 83'ünün %79,8 kökeni icra vekilleri heyeti tasarısı ancak 21'i %20,2 meclis üyelerince verilen tekliflerdir. Böylece 1921 Anayasası'nın meclis icra-i hususat için vekillere veçhe, yön tayin eyler, madde 8 hükmü pek uygulama alanı bulamayacaktı. Ama vekillerin meclise yasama işlerinde yön göstermesi durumu ilk günlerden beri kendini kabul ettirmişti. Devlet başkanlığı sorunu da bu açıdan irdelenebilir. TEK böyle bir makam kurmamıştı. Bu büyük çapta pratik kaygılardan dolayıydı. Ama bu yokluğun meclis hükümeti sisteminin mantığına uygun ya da bunun bir gereği olduğu da açıktı. Uygulamada bu konuda farklı tonlar almıştır. TEK gereği meclis kararına meclis adına imza koymaya yetkili olan meclis reisi madde 9 aslında devleti temsil eder durumdaydı. Aynı kişi aynı maddeye göre icra vekilleri heyeti kararlarını da onaylamaktaydı ki bu da parlamenter rejimlerde görülen bir durumdu. Sistem aslında devlet başkanlığını resmen tanımıyordu ama bunu pratikte doğurmak için de adeta ne yapmak mümkün ve gerekli idiyse onu hazırlamıştı. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk daha sonra nutukta açıklayacağı gibi bu dönemde fiilen devlet başkanlığı görevi yapmıştır. Bu olguda teorik meclis hükümeti ve devlet başkansız sistem şablonunun pratikte hiç de aynı sonucu vermediğine örnektir. Nihayet yürütmeye parlamenter hükümet çizgileri kazandıran bir siyasal etken vardır. İcra vekilleri heyetinin mecliste belli bir grubun desteğine dayanması. BMM'de siyasal parti grupları yoktu. Üye bileşiminin çeşitliliği de buna eklenince pek çok konudaki görüş ayrılıkları verimli bir çalışma yapılmasını ve kararlar alınmasını köstekliyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın buna bulduğu çözüm, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu adı altında bir grup kurmak, bunu kendi liderliği altında ve bir program çerçevesinde yönlendirmek olmuştur. Bu birinci grup mecliste çoğunluk, hükümete de siyasal destek sağlamıştır. Böylece hükümetin gücü pekişmiştir. Siyasal tablo da parlamenter rejimin mantığına ve kurallarına uygun biçimde işlemiştir. Şimdi yürütmenin gerçek durumuna topluca bakıldığında, adı devlet başkanı olmamakla birlikte uygulamada devlet başkanlığı işlevleri gören bir meclis başkanı ile yine adı başvekil olmamakla birlikte başvekillik işlevi gören bir icra vekilleri heyeti reisinin varlığı göze çarpmaktadır. Bu ise anayasa teorisi ne olursa olsun yürütmeye parlamenter rejimdekine benzer iki başlı, dualist bir yapı kazandırmaktadır. Şu var ki burada ağır basan başbakan değildir. Mustafa Kemal hem meclisin başkanı hem de bakanlar kurulunun doğal başkanı sıfatıyla ayrıca karizmatik siyasal önderliğinin ve askeri kimliğinin verdiği güçle sistemin en yetkili kişisidir. Heyeti vekilenin yüksek siyasetinde de başvekilden daha etkindir. Bu heyetin fiilen başkanlığını yaptığı 1921 öncesinde meclisin seçtiği bir vekili Nazım Bey istifaya zorlama hakkını nasıl kendinde bulduysa icra vekilleri heyetinin kendi içinden seçtiği bir reise sahip olduğu 1921 anayasası döneminde de bir vekili Bekir Sami Bey çekilmeye davet eden ve bunu sağlayan yine Mustafa Kemal olmaktadır. 2. Pozitif hukukta değişiklikler. TYK döneminde hükümet sistemiyle ilgili pozitif hukuk değişiklikleri iki eksende gelişmiştir. Birincisi icra vekilleri heyetiyle bunun başkanının konumudur. İkinci eksen meclis reisi Mustafa Kemal'in statü ve yetkileriyle bağlantılıdır. İcra vekilleri heyeti ve bunun reisi bakımından 1920 meclisi işe dizginleri çok sıkı tutarak başlamıştı. 2 Mayıs 1920 tarihli ve 3 sayılı kanuna göre bunlar BMM'nin salt çoğunluğuyla kendi üyeleri arasından seçiliyordu. Meclis reisi bu heyetin doğal başkanıydı. 4 Kasım 1920 tarihli ve 47 sayılı kanunla yapılan değişiklik ise vekillerin BMM reisinin meclis üyeleri arasından göstereceği adaylar arasından salt çoğunlukla seçilmesini öngörmek suretiyle bu heyete daha tutarlı ve uyumlu çalışma olanağı sağlamıştı. 1921 Anayasası da bu usulü sürdürürken vekillerin kendi içlerinden birini reis seçmeleri esasını getirmekle aslında bir başvekil yaratmış oldu. 1921 Anayasası'nın uygulandığı dönemde bu konuda 3 önemli değişme daha yaşanmıştı. Birinci değişiklik 8 Temmuz 1922 tarihli icra vekillerinin sureti intihabına dair kanundur. 1922 yılında ordunun taarruz hazırlıklarının uzaması mecliste güvensizlik ve tedirginliklere yol açmıştı. Meclis reisinin etki alanını daraltma eğilimleri de güçlenmişti. Bunun kritik noktası icra vekilleri adaylarının nasıl saptanacağı, kimin tarafından belirleneceğiydi. Yukarıda anılan 8 Temmuz 1922 tarihli yasa, gerek icra vekillerinin gerekse bunların reisinin meclis reisi tarafından aday gösterilmeksizin meclis tarafından ayrı ayrı seçilmeleri usulünü getirmiştir. Madde 1. Bu sistem 2 Mayıs 1920 tarihli ilk kanunda benimsenen usule çok yakındır. Bu açıdan ve sırf bununla sınırlı olarak da meclis reisini devre dışı tutan ve meclisi ön plana alan saf meclis hükümeti sistemine dönüşü simgeleyen bir düzenlemedir.